Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbike allazî khalaqal insâne min 'alaq. İkra ve rabbuke l-ekram allazî 'allama bil kalem.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 14 Dey 1399 Hicri Kameri 19 Cemadül Evvel 1442 ve Miladi 3 Ocak 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi ile Türkiye'de reform gündemi üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, bizim bahtiyar dostumuz ve haftanın bakışı adlı programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. İran devrim muhafızları sözcüsü, Komutan Süleyman'ın intikam zamanı ve mekanının İran'ın belirleyeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı, direniş komutanlarına suikast sorumlularının tutuklanması için çalıştıklarını belirtti. Bağdat, Yemen ve İstanbul'da Şehit Korgeneral Süleymani için anma törenleri düzenlendi. İran'da korona kayıpları ve vakaları sayısındaki düşüş devam ediyor. Ve Ali Şemhani tüm yaptırımların tamamen ve kesin biçimde kaldırılması gerektiğini söyledi. Şimdi haberler.
İslam Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif Kudüs Gücü Eski Komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin dökülen kanının intikam zamanı ve mekanını İran'ın belirleyeceğini kaydetti. Rashad Today'ye konuşan General Şerif Tahran'ın Amerika'nın İran'a karşı başka bir aptallık yapacağını uzak bir ihtimal olarak gördüğünü belirterek, İran'ın komutan Süleymani'nin intikamını almak için hala fırsatı bulunduğunu, ilaveten kesin olan intikamın uygun zaman ve mekanda gerçekleşeceğini vurguladı. Şehit Süleymani'nin intikam zamanı ve mekanını Amerika değil İran'ın belirleyeceğine dikkat çeken General Şerif, bu intikamın düşmana en fazla etki bırakması ve İslam dünyası için en fazla desteği kazandırması gerektiğini sözlerine ekledi. Kor General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Amerikan Başkanı Donald Trump'ın direkt talimatı ile Irak yetkililerinin resmi daveti üzerine gitti, Bağdat'ta Amerikan terörist ordusunca düzenlenen hava saldırısında Haşhişabi komutan vekili Ebu Mehdi El-Mühendis ile birlikte şehit oldu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanlığı'nın Şehit Kor General Kasım Süleymani cinayetinin azmettiricileri, planlayıcıları ve sorumlularını adalete teslim edilene kadar çabalarına devam edeceğini kaydetti. Lübnan El-Ahd sitesine konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Kudüs Gücü eski komutanı Kor General Kasım Süleymani'ye yönelik kalleşçe düzenlenen suikast olayı takip etmenin İran Dışişleri Bakanlığı'nın önceliklerinden olduğunu vurguladı. Hatipzade, İran Dışişleri'nin geçen bir senede yargı ve diğer ilgili kurumların katılımıyla düzenli ve aktif şekilde siyasi, hukuki, uluslararası, kamu ve medya diplomasisi alanlarındaki tüm kapasitesiyle Şehit Süleymani'nin suikast dosyası hakkında çabalarda bulunduğunu sözlerine ekledi.
Irak'ta binlerce kişi başkent Bağdat'ın Tahrir Meydanı'nda toplanarak Kudüs Gücü Komutanı General Hac Kasım Süleymani ve Haşi Şabi Komutanı Ebu Mehdi Mühendis'in şehadetiye durumu dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Irak halkı iki büyük komutanı anma töreninde şehadet ve hakimiye sloganı atarak direniş şehitlerinin yolunun devam etmesine ve Amerikalı işgalci teorisi askerlerin derhal ihraç edilmelerine ve Irak'a milli egemenliğinin geri alınmasına vurgu yaptı. Irak'ta sosyal paylaşım sitelerinden kullanıcıları Irak'ın çeşitli kentlerinde şehadet ve hakimiye sloganı ile birlikte asılan Şehit Süleyman'ı ve Şehit Mühendis'in posterlerine ve Tahrir Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin fotoğraflarını paylaştı. Bu etkinliğe paralel olarak Irak'ın Kutsal Necef kentinde direniş ekserinin iki büyük komutanını anmak üzere bir tören düzenlendi. Törene İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin Irak temsilcisi Seyyid Müştaba Hüseyin'i, İran Büyükelçisi İraç Mescidi, ulema, talebeler ve aşiret liderleri ve halk kesimleri katıldı. Törende konuşma yapan konuşmacılar Kudüs Gücü Komutanı General Hac Kasım Süleymani ve Haşi Şabi Komutanı Ebu Mehdi Mühendis'in kişiliği ve terörle savaşta ve düşman komploları ile mücadelede sergiledikleri fedakarlıkları anlatarak bu şehitlerin yolunun devam edeceğine vurgu yaptı.
Bağdat Polis Komutanlığı Şehit Süleymani ve Şehit El Mühendis'in şehadet yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin güvenliğinin sağlanması için güvenlik önlemlerinin arttırıldığını duyurdu. Bağdat Polis Komutanlığı bugün yaptığı açıklamada direniş şehitlerinin anma merasimleri ve dev yürüyüşünün güvenliğini sağlamak amacıyla komutanlığın harekat birimlerinin görevde bulunduğunu vurguladı. Bu arada Irak Ketaibi Hizbullah Hareketi yaptığı bir açıklamada Amerika'nın düzenlediği kalleş saldırıda şehit olan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü eski komutanı Kasım Süleymani'nin şehadetinin birinci yıl dönümünde Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliğine girme niyetinde olmadıklarını duyurdu. Ketaibi Hizbullah Genel Sekreteri Ebu Hüseyin El-Humeydavi yaptığı yazılı açıklamada Amerika Büyükelçiliğini kastederek "Bugün Şer elçiliğine girmeyeceğiz, hükümeti de devirmeyeceğiz, hala vaktimiz var, silahımızı, güçlerimiz, tarih boyunca tüm askeri kurumlar ve ordulardan daha düzenli ve kontrollüydü. Bu silah her daim elimizde kalacak ve kimsenin bu silaha müdahale etmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin şehadetinin birinci yıl dönümü dolayısıyla bugün Yemen'in kuzeyinde Yerada'dan Sade'de binlerce Yemenli şehitlerin kanına sadakat adı verilen dev yürüyüşe katıldılar. Bugün sabah saatlerinden itibaren binlerce Yemenli Şehit Süleymani'nin şehadet yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yoğun katılımlı yürüyüşe katılmak üzere Sade'ye akın ettiler. Şehit Süleymani'nin posterlerinde taşıyan Yemenliler, küresel emperyalizm aleyhinde sloganlar atıp Suudi koalisyonun Yemen'e saldırılarının sürmesini kınadılar. Dün de Sana'da Yemenli yetkililer ve muhtelif halk kesimleri Şeyh Süleyman için düzenlenen anma merasimine katılmıştı. Bugün ayrıca Tunus'ta Şeyh Süleyman için şehadetine birinci yıl dönümü dolayısıyla anma merasimi düzenlendi. Türkiye, Lübnan, Suriye ve Irak dahil diğer bazı bölge ülkelerinde Şehit Süleymani şehadetlerinin birinci yıl dönümünde anıldı.
İstanbul'da Şehit Kor General Süleymani için anma töreni düzenlendi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Kudüs Gücü'nün eski komutanı Kor General Kasım Süleymani'nin şehadetinin birinci yıl dönümü münasebetiyle İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Türkiye'de anma töreni düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cevat Mahmudifer, İstanbul'daki İranlılar Camii imamı Hüccetül İslam Ferid Asr ve konsolosluk yetkililerinin yanı sıra Türkiye'de yaşayan İranlılar ve bu ülkedeki Ehl-i Beyt aşıklarının katıldığı törende direniş şehitleri anıldı. Törende konuşan Cevat Mahmudifer, Hazreti Fatıma-tı Zehra Selamullah Aleyha ile Korgeneral Kasım Süleymani'nin şehadet yıldönümü nedeniyle taziye dileğinde bulunarak Korgeneral Kasım Süleymani ve yoldaşlarının cenaze törenine birkaç milyon kişinin katılımı bu şehitlerin özgürlüksever insanlar için çok değerli olduğunu göstermektedir dedi. Hüccetül İslam Ferid Asr'da yaptığı konuşmada Korgeneral Süleymani'yi küresel istikbar ile mücadelede şehit olan İslam dünyasının bir askeri olarak nitelendirdi. Törende Türk şair Aydın Altay ise şehit Korgeneral Kasım Süleymani ve direniş şehitleri hakkında şiir okudu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü eski komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Amerika Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit edilmesinin birinci yıldönümü etkinlikleri İslami İran ve Irak başlanmak üzere bazı bölge ülkelerinde düzenlenmekte. Direniş cephesinin büyük komutanı Şehit Süleymani bölgesel ve küresel güvenlik, adalet ve barışın gelişmesinde önemli rol oynamıştı. Şehit Süleymani'nin savaşın çeşitli cephelerinde terörizmle mücadeledeki rolü onu direnişin merkezi haline getirmişti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan Aşım Haberlere devam ediyor. Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Korgeneral Kasım Süleymani, şehadetinin birinci yıl dönümünde Türkiye'de online olarak düzenlenen etkinlikte anıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün eski komutanı Korgeneral Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de Amerikan Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düşmesinin birinci yıl dönümü münasebetiyle Türkiye'de dün internet üzerinden Direniş Yolu Şehidi Kasım Süleymani isimli bir program düzenlendi. Türkiye'de Kudüs Gücü'nün eski komutanı Şehit Korgeneral Süleymani için düzenlenen online anma programına konuşmacı olarak katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, General Süleymani Filistin direnişinin sembol ve kilit isimlerinden de dedi. Bitmez, Kasım Süleymani'nin birçok özelliğinin yanı sıra 3 temel büyük özelliği olduğunu işaretle özellikleri şöyle sıraladı. Birincisi, İslam birliğine inanmış olmasıdır. İslam birliği olmadan Müslümanlara ve insanlığa huzur, refah ve mutluluk şansının da olmadığı idrak etmiş olmasıdır. İkincisi, Siyonizmin İslam dünyasına karşı planlarını iyi anlamış, onun işbirlikçilerini tanımış ve hayatının sonuna kadar onlarla yani Siyonizmle mücadele etmiştir. Yani ülkelerimize, bölgemize ve İslam dünyasına yönelik kötü hedeflerin ve emellerin gerçekleşmemesi için hayatını adamış bir insandır. Üçüncüsü, Kudüs, Gazze ve Filistin davası onun adeta varlık nedeniydi. Kendisi de zaten Kudüs Gücü komutanıydı. Türkiye ve İran'ın tarihin en büyük devletlerinden olduğuna dikkat çeken Bitmez, İki ülkenin komşu, kardeş ve asırlar boyu beraber yaşayan ülkeler olduğunun vurguladı. Saadet Partisi Başkan Yardımcısı ayrıca İslam Birliği'ni kurmadan aydınlık ve huzurlu bir geleceğe ulaşmamızın mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak COVID-19'dan 102 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Lari açıklamasında son 24 saatte 5.960 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55.540'a, vaka sayısının da 1.243.434'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4.953'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.013.018'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde ise korona vaka sayısı 85 milyonu, korona kaynaklı ölüm sayısı 1.800.000'i geçti.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bugün yaptığı konuşmada korona aşısının alımı ve ülkeye transferinin ilerleyen haftalarda gerçekleşmesini temenni etti. Cumhurbaşkanı Rouhani bugün düzenlenen Hükümet Ekonomi Koordinasyon Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada yapılan çalışmalar sonucu ilerleyen haftalarda korona aşısının alımının ardından ülkeye transfer edileceğini temenni ederek aşılanmanın da Yapılan önceliklendirmeye göre başta sağlık çalışanlara ve yaşlılara yapılacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Rouhani, korona aşısının alımı ve mali kaynaklarından sağlaması için faaliyetlerin hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.
İran Sağlık Bakanı Said Nameki, halktan korona aşısı ile farklı kanallardan yayılan haberlere inanmamalarını istedi. Bugün yaptığı bir açıklamada konuya değinen Sağlık Bakanı Nameki, halkın sağlık çalışanlarıyla işbirliği sonucu İran'da korona kaynaklı ölüm sayısının iki haneli olmaya yaklaştığını kaydetti. Korona aşısına erişim hakkında ise Nameki bu bağlamda muhtelif yolların takip edilmekte olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı ilk olarak risk gruplarına aşılama yapılacağına temasla, ülkede korona aşısının üretimi için çalışmaların iyi şekilde ilerlemekte olduğunu ve klinik testlerinin ardından sonuçların olumlu olması halinde aşılamaya geçileceğini vurguladı. Bu arada İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali yaptığı açıklamada, İran ile Rusya'nın korona aşısının ortak üretimi için işbirliği yapacağını bildirdi.
İran Uluslar Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani, Amerika'nın nükleer anlaşmaya yönelik yaptığı algı operasyonuna tepki gösterdi. Şemhani'nin yaptığı paylaşımda, Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönme gibi değersiz bir konuyu büyütmek için yürüttüğü algı operasyonundan sonuç çıkmayacak. Tüm yaptırımların eksiksiz bir şekilde kaldırılması, Washington hükümetinin Trump'ın başarısız maksimum baskı stratejisinden geri dönmesi için tek seçenektir ifadeleri kullanıldı. Amerikan yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Elazığ'da saat 17.17'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 17.17'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8,5 kilometre olarak bildirildi. Deprem kent merkezinde hissedildi. Kandili Rasathanesi'nden alınan son dakika haberine göre de Elazığ'ın Gözebaşı ilçesinde de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.
Türkmenistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları telefonda ikili ilişkileri geliştirme yollarını ele aldılar. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurban Kolu, Berdi Muhammedov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu görüşmede iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine işaretle enerji, ulaştırma, iletişim ve sanayi alanlarında ikili işbirliğinin daha da güçlenmesi gerektiğinin altını önemli çizdiler. İki taraf ayrıca bilim, eğitim, kültür ve sağlık alanlarında da ilişkilerin derinleştirilmesine vurgu yaptılar. Türkmenistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları telefon görüşmesinde ayrıca 2021 yılını karşılıklı kutlayarak iki ülke halkı için esenlikler ve başarılar dileğinde bulundular.
Ankara'da IŞİD terör örgütü içinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen İbrahim Kod adlı ASAA saklandığı örgüt evinde düzenlenen polis operasyonuna yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele TEM Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD terör örgütü adına Irak'ta silahlı faaliyetlerde ve bombalı araç eylemlerine yer aldığı belirlenen İbrahim Kod adlı ASAA'nın yakın zamanda Ankara'ya geldiğini tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bilgilendirme doğrultusunda soruşturma gerçekleştiren ekipler uzun süren saha ve analiz çalışmaları sonrası savcılık talimatıyla teröristin saklandığı hücre evine şafak operasyonu düzenledi. Öte yandan soruşturmanın elde edilen deliller ışığında yeni şüpheliler ile ilgili genişleyeceği bildirildi.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı ve Genel Sekreterinin imzası ile yayınlanan açıklamada İsrail'in ekonomik yaptırım dahil kapsamlı bir şekilde boykot edilmesi gerektiği bildirildi. Dünya Müslüman Alimler Birliği işgal rejimi İsrail'in işgal ettiği tüm topraklardan çekilinceye kadar ekonomik yaptırım dahil kapsamlı bir şekilde boykot edilmesi gerektiğini vurguladı. Fetva mahiyeti taşıyan açıklama, birliğin başkanı Ahmet Reysuni ve Genel Sekreteri Ali Muhyiddin El Karadağ'ın da imzası ile birliğin resmi Facebook sayfasında yayınlandı. Açıklamada fetvalarımız ve topraklarımızı ve evlerimizi işgal eden Filistin'deki ve Suriye'nin Golan Tepelerindeki kardeşlerimize saldıran, topraklarına ve evlerine el koyan ve halen Mescid-i Aksa'yı işgal etmekle olan İsrail Devleti'ne mallarına ve ürünlerine yöreniktir ifadeleri kullanıldı.
Ve Amerika Başkanı Donald Trump seçim sonuçlarını değiştirme çabalarından vazgeçmiş değil. Bu bağlamda Cumhuriyetçi 50 temsilci ile başkanlık seçim sonuçlarının değiştirilmesini telekonferansta ele aldı. Fox News'un haberine göre Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi temsilci Maurice Brooks, 50 Cumhuriyetçi temsilcinin Amerika Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray Kurmay Başkanı Mark Meadows ile telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede, Kongre'de 6 Ocak'ta düzenlenecek oturumda seçilmiş Joe Biden'in zaferine karşı çıkma konusunu masaya yatıracaklarını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, İran tarafından Trump'a yapılan uyarı başlığı altında. Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki müdahaleleri ve maceracılığı Başkan Donald Trump'ın Amerika'nın bölgede $7 trilyon harcadığı fakat hedeflerine ulaşamadığını itiraf etmesine sebep oldu. Şimdi Başkanı Donald Trump da son 4 yılda eski başkanların yanlış yolunu aynen devam ettiğini ve görevinin son günlerinde de aynı hatalı yolu sürdürmekte ısrar ettiğini gösteriyor. Amerika'nın son günlerde bölgede kışkırtıcı davranışlarına tepki olarak İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammed Javad Zarif yaptığı açıklamada İran'ın Amerika ile savaş niyetinde olmadığının altını önemli çizerken birkaç gün önce Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Trump yönetimi ve işbirlikçilerinin Amerika'da korona ile mücadele yerine bizim bölgeyi B-52 bombardıman uçakları ve savaş filoları göndermekte milyarlarca dolar parayı heba ettiğini yazdı. Dışişleri Bakanı Zarif dün yine Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Irak'tan gelen son bilgiler ırkçı rejim İsrail'in savaş kışkırtıcı unsurlarının Trump'ı gider ayak uydurma bir bahane ile savaşa sürüklemek için Amerikalılara saldırma kumpasını kurduklarını göstermektedir ifadesini kullandı. Zarif mesajının devamında başkana hitaben Trump, tuzaklardan uzak dur, herhangi bir saldırı özellikle yakın arkadaşlarına karşı ciddi bir misilleme ile karşılık bulacaktır diye ekledi. Diğer yandan İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta Amerika bombardıman uçaklarının Fars Körfezi ve Oman Denizi üzerinde uçuşlarının kışkırtıcı olduğunu hatırlatırken Amerikan eylemlerinin savaş yanlısı ve düşmanca olduğunu, bölgenin zaten önceden gergin olan güvenlik bölgesine daha da gelerek vahim hale getirdiğini vurguladı. Amerikan Savunma Bakanlığı her ne kadar Perşembe günü yaptığı açıklamada USS Nimitz uçak gemisini Amerika'ya geri götüreceğini duyursa da yine Beyaz Saray, Siyonist rejim İsrail ve Arabistan'ın direkt siyasetlerinin sonucu olan bölgedeki gerginliğin artması, konunun önemi ve sonuçlarını iki açıdan gündeme taşıyor. Birincisi söz konusu hareketliliklerin bölgede bıraktığı yıkıcı etkilidir. Mevcut karineler ve yaşanan olaylar, Amerika ve bölgesel müttefiklerinden hedefinin İran İslam Cumhuriyeti ve Amerika'yı direkt karşı karşıya getirerek Bu eksende kriz boyutlarını yaymak ve Batı Asya bölgesine geri dönülmez gergin bir duruma sokmak olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu durumda yaşanacak muhtemel savaş ve askeri çatışmalar Amerika ve başta samimi dostlar için tahmin edilemez sonuçlar doğuracaktır. Söz konusu gergin ortamın oluşturulmasının ikinci boyutu ise Amerika'nın bölgede ve İran'a karşı direkt maceracılığının bedeli ve masraflarıdır. Zira İran'a karşı her türlü muhtemel saldırının bedeli kesinlikle çok ağır olacaktır. Siyonist rejim, Suudi Arabistan ve Pompeo gibi Trump yönetimindeki bazı unsurları bölgede kriz, gerginlik veya yeni çatışmalar oluşturmak istiyorlar. Her halükarda İran İslam Cumhuriyeti daha önce olduğu gibi şimdi de bölgede hiçbir gerginlik ve çatışma istemiyor. Tecrübelerin de gösterdiği gibi güvenlik ve hüsnü niyete dayalı her türlü sinsi davranıştan uzak ilişkilerin bölgedeki sonucu toplu çıkar, güvenlik ve kalıcı istikrarın sağlanmasıdır. Düşmanlık ve savaşın sonucu bölgede gerginliğin artmasıdır ve bunun uzun vadeli etkileri ise sadece müdahaleci yabancılar ve fırsatçıların yararınadır.
Radyosundan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika başkanlık seçim sonuçları hakkındaki şüphelerin artması etrafında. Amerika'da yeni başkanın yemin törenine sadece 17 gün kalırken geçen Kasım ayında gerçekleşen başkanlık seçimlerinin kaderi hakkındaki şüpheler ve belirsizlikler hala devam ediyor. En son gelişmede en az 11 cumhuriyetçi senatör, Kongre'nin 6 Ocak günü gerçekleşecek olan oturumunda münakaşa yaşanan bazı eyaletlerde seçim sonuçlarını ele alarak incelemek istediklerini belirttiler. Aynı zamanda Başkan Yardımcısı ve Senato Başkanı Mike Pence de Başkan Donald Trump yanlıları tarafından uygulanan baskılar ve savrulan tehditler ardından nihayet başkanlık seçim sonuçlarına itiraz eden senatörlerin grubuna katılmak zorunda kaldı. Yaşanan bazı olaylar söz konusu senatörler grubunun Temsilciler Meclisi'ndeki bazı cumhuriyetçi üyeler ile birlikte gelecek 10 gün içinde seçimlerin doğruluğunu inceleyecek bir komisyon kurarak halk oylama sonuçları ve seçiciler kurulu elektoral kolej oylarını incelemek istediklerini gösteriyor. Bu durumda Kasım 2020 sansasyonel başkanlık seçimleri dosyası 16 Ocak 2021 gününe kadar yani gelecek başkanın yemin töreninden 4 gün önceye kadar kapanmayacaktır. Bu durumda hatta Kongre Joe Biden'in seçimleri kazanan taraf olduğunu onaylamayabilir. Böylece gelecek başkanın belirlenmesi görevi ise Temsilciler Meclisi'ne verilmesi beklenebilir. Tabii ki Temsilciler Meclisi, Senato'ya rağmen demokratların çoğunluk olduğu meclistir. Ayrıca Temsilciler Meclisi'nde başkanlık seçim sonuçları üzerindeki savaşın devam etmesi durumunda da üyelerin 20 Ocak tarihine kadar gelecek Amerika başkanını seçemeyecekleri veya seçmek istemeyecekleri bile muhtemeldir. Amerika tarihinde benzersiz olan bu olay, Amerikan yasalarında öngörülerek böyle bir çıkmazdan kurtuluş yolu belirlenmiştir. Tabii ki başkan yardımcısının yasal görev süresinin bitmesiyle eş zamanlı olarak 4 yıllık başkanın yasal görev süresi ardından herhangi sebepten dolayı başkan veya yardımcısı kendi görevlerini yerine getirememeleri durumunda Temsilciler Meclisi başkanı bu görevi yani başkanlık sorumluluğunu üstlenecektir. Bu görev ise hali hazırda demokratların Nancy Pelosi tarafından yürütülüyor. Tabii ki böyle bir karmaşık ve sarmalın yaşanması Amerika'nın siyasi istikrarını ciddi tehlikelerle karşı karşıya getirecektir. Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, bazı senatörlerin başkanlık seçimlerini kongre oturumunda gündeme getirerek sorgulama çalışmalarına tepki olarak, seçiciler kurulu elektoral kolej oylarını reddetmek gibi açık bir kumpasın bazılarının siyasi bencilliğini güçlendirebileceğini fakat demokratik cumhuriyetlerini tehlikeli bir şekilde tehdit ettiğini belirtiyor. Bağımsız senatör Bernie Sanders ise mağlup bir başkan, 13 senatör ve 140 temsilciler meclisi üyesinin Amerika demokrasisi ve anayasasını zayıflatmaya çalıştıklarını günün ülkeleri için üzücü ve hüzünlü bir gün olacağını belirtiyor. Fakat yıllardan beri Amerikalı siyasi şahsiyetler ve siyasi akımlar arasında süregelen güç ve iktidar savaşı, Trump başkanlık döneminde zirveye ulaşarak Amerika toplumunu ciddi ve tehlikeli çıkmazlarla karşı karşıya getirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi akımlar ve partiler arasında mevcut olan kin ve nefretin derinliği dikkate alındığında, gelecek Amerika başkanı kim olursa olsun, hangi parti veya siyasi akımdan seçilmişse seçilsin, toplumu yönetmek ve parçalanmış Amerika'da derin siyasi ve sosyal uçurumları aşabilmek için gerekli meşruiyete sahip olmayacağı görünüyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben akımdan ulanı sorga, antıbın nabediyiz.
İran şey, terörüstüne ve hoşum uçun yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese selamlıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılını reform yılı olarak adlandırdı sevgili dinleyicilerimiz. Erdoğan 2021 yılının Türkiye'de çeşitli alanlarda reform yapılacağı bir yıl olacağını vurguladı ve açıklamasının devamında AKP'nin reforma ihtiyacı olan bazı alanları tespit ettiğini kaydetti değerli dinleyiciler. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıldan itibaren bu reform meselesi ve gündemi hep konuşuldu. Şimdi yeni yılda da aynı tempoyla konular ve gelişmeler medya üzerinden yansıtılıyor. Acaba AK Parti'nin ülke içinde icra politikaları ve siyasetler çerçevesinde böyle bir kapasite var mı yok mu? Zaman gittikçe bunların ne kadar elverişli olduğu acaba anlaşılıyor gibi sorular gündeme gelmekte değerli dinleyicilerimiz. Demokrasi, ekonomi ve hukuk alanında reformun yapılacağı konusu AK Parti'nin bekası için kim uzmanlara göre gereklidir. Şimdi bunlar ne kadar yani gerçekte ve pratikte tahakkuk bulacaktır? Bunları konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz kısaca sohbetimizde. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olun.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Türkiye'nin iç siyasetlerini yakından takip eden bir uzman olarak biliyorsunuz reform gündemi konuşulduğundan itibaren çeşitli aslında senaryolar tartışıldı. Hukuk alanında özellikle hükümete tamamen bağlı bir sistemin iş başında olması çok eleştirildi muhalifler tarafından. Şimdi hükümete bağlı mesela hukuk açısında konuşacak olursak hükümete tamamen bağlı bir sistemin nasıl bir reform yapması mümkün acaba? Yani hükümetten kopup da kendisine özgür bir şekilde çalışması mı gerekiyor? Hükümlerde, verilen hükümlerde acaba kararlarının yenilenmesi mi gerekiyor? Farklı olaylara bakışı mı değişmeli acaba? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Erdoğan'ın sözlerini nasıl yorumluyorsunuz siz?
Cenab-ı Erdoğan'ın bu isteği ve marağı ki islahatlar olsun, bazı düzelişler olsun, hususen hukuk ve adliye sahasında düzgün bir söylemdi. Ona göre ki indi hem muhaliflerin tarafından hem umum millet tarafından adliye, mahkeme ve hukuk meselesinde bazı çatışmamazlıklar var ve bazı büyük müşküller ve problemler var. Bir taraftan muhalif partiyalar, siyasi analistler, yönetimi, esasen Cumhurbaşkanlığı, adliye meselelerinde, hukuk meselelerinde, mahkemelerde baskı yapmaya itham edirler ve onların deyişine göre mahkemeler demek olar müstakil ve özgür değiller. Ona göre verdikleri hükmü esasen hükümetin isteyen yerine getirmekti, ne adaleti bərqərar eləmək və ədaləti bərpa etmək. Başqa tərəfdən bir böyük problem də var. Bu fəqət siyasi alandadır. Hüquq alanında hər yerdə hüququn millət tərəfindən bir müqəddəs bir qərar kimi tanımaqları və ona boyun qoymaqları millətin və dövlətin istiqrarı üçün şərtidir. Belə ki, əgər bir məsələ yargıya və məhkəmiyə soğuq verildi və ora getdi, ondan çıxan qərar hər nə olsa millət ondan razılaşmalıdır. Amma təəssüf olsun ki, bugünkü Türkiyədə belə deyil. Nümunəsi bir neçəsin mən işarə edeyim. Biri qadın cinayətləridir. Hər gün biz qadın cinayətlərinə şahidik. Bu cinayətlərin bir tərəfi cəmiyyədə sinir gərginliyinə aid olur. O da siyasi çatışmalardan əmələ gəlir və iqtisadi problemlərdən. Millətin həyat yaşayışında çətinliklərdən. Amma bir başqa tərəfi də var. Belə ki, məhkəmə əgər qərar verir ki, bir qadını ərindən, xocasından boşayır, bunu o xoca boşamaq hesab etmir. Yəni, məhkəmənin qərarın, şəri qərar və əqli qərar və ədalətli qərar bilmir. Ona görə əgər boşadığı qadın gedib bir başqa adamla yenidən evlənsə, yon bir başqa kişi ilə birlikdə olsa, onu bir cinayət sanır, özünə xiyanət sanır və onu təmizləməyə özünə borc bilir. O ki, biz gündə görürük, qadınlar keçmiş ərləri, şimdiki ərləri, ya arkadaşları, ya atası, hətta ataları və qardaşları tərəfindən öldürülürlər. Onlar olsun ki, mediada səbəbləri və onları öldürənlərin dəlilləri söylənmir. Vəli əslində budur. Başqa tərəfdən qan davaları da hələ var. Yəni belə ki, məhkəmədən çıxan qərarlara biz gündə görürük etiraz olur. Hətta mediada da yansılır. Bu mənaya ki, millət bəzi qərarlara ki, məhkəmədən çıxıb, bəzi müttəhəmləri, bəzi cinayətə ittiham olunan şəxsləri məhkəmə bıraxır. Onlara ya az hökm verir, 5 il, 3 il hökm verir, zindan qərarı alır və 5 il, 3 ildən sonra çıxırlar və bunu millət qəbul eləmir. Ona görə o adamı qatil bilib, özü şəxsən gedir atasının, oğlunun ya bir yoxununun qanının almaq iddiası ilə gedir, başqa cinayətə əl vurur. Eyni halda Türkiyədə bir başqa məsələ də var. Türkiyədə təəssüf olsun ki, silahlı çatışma var. Küçələrdə, sokaqlarda, meydanlarda, qəhvəxanalarda, bəzi hətta toy şənliklərində, məclislərdə insanlar bir-birinə silah çəkirlər. Bu, hətta demək olar Orta Şərqdə, müsəlman ölkələrində bunun nümunəsi yoxdur. Bunun bir bəlli olur ki, bu da məhkəmə və əmniyyət bu məsələni bir qərara ulaşdıra bilmir və bir nəticəyə çata bilmir. Bunlar hamısı hüquq baxımından çatışmamazlıqdır. Başqa millətlərdə olduğu kimi. Yəni, Türkiyə bugün nə Asiyada bir çox müsəlman və hətta qeyri-müsəlman ölkələri kimi onun hüquq təməlləri İslamla və İslamda İslam qaydalarına, qanunlarına əsaslanır və o təməldədir. Və nə Avropa qanunları və əsasən Fransa hukukuna esaslanır. Bunun ikisinin arasındadır. Halbuki bu cemaat, bu bölgede yaşayan insanlar özleri için bir adalet tarif edirlər ve o adaleti, adalet kavramı, mefhumu millet tarafından mənimsəlməlidir. Bu fakat hukuk sahasındadır.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Türkiye'de reform gündemiyle ilgili bugünkü analizler dinlediniz. Sohbetimiz biraz uzun sürdüğü için röportajımızın ikinci ve son bölümünü yarın sizlerle paylaşacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak Amerikan terör devleti ile tekfirci IŞİD terör örgütünün aynı cephede yer alan silah arkadaşları olduğunu vurgulaması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin düşmanların her türlü hareketlerine kesin ve ezici bir şekilde karşılık verileceği konusunda uyarıda bulunması gibi haberlere yer verildiyken, Keyhan gazetesinde Yargı Erkeği İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Ali Bakri Kenin'in Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümü dolayısıyla açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yargı Erkeği İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Ali Bakri Kenin, Şehit General Hac Kasım Süleymani Mektebi'nde savaşa sıcak bakılmadığını ancak saldırgan taraf cehenneme kadar uğurlandığını vurguladı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü'nün şehit komutanı General Hac Kasım Süleymani hakkında açıklama yapan Bakri Kenin, Hac Kasım'ın 40 yıllık cihat ve mücadelesinde saldırmanın hiçbir yeri olmadığını ve sırf kutsal savunma göze çarptığını, bu savunmanın pasif ve geri çekilme temelinde değil, aktif ve caydırıcılık temelinde yürütüldüğünü belirtti. Şehit General Süleymani Mektebi'nde düşmanla uzlaşma ve ecnebilerin önünde eğilmeye asla yer olmadığını kaydeden Bakri Kenin, General Süleymani'nin siyasetinin direniş doğrultusunda ve direnişi pekiştirme temelinde olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret ettiği sırada Haçlı Şabi Komutanı Ebu Mehdi Mühendis ve 8 silah arkadaşı ile birlikte Amerika Başkanı Donald Trump'ın doğrudan talimatı üzerine Amerika terör ordusunun Bağdat havaalanına yakın bir noktada düzenlediği suikasta şehit düşmüştü.
İtilat gazetesinde İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na yazdığı mektupta yakında Fordo tesislerinde uranyumu %20 zenginleştirmeye başlayacaklarını bildirdiğini açıklaması, İran'da direniş şehitlerini anma etkinliklerinin düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken Horasan gazetesinde Irak'ta parlamenterin, ecnebi güçlerin bu ülkeyi terk etmeleri gerektiği yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Mehdi Taki, ecnebi güçlerin Irak'tan ihraç edilmeleri gerektiğini belirtti. Taki, bu kararın siyasi bir karar değil, milli bir karar olduğunu, buna göre Irak'ta bulunan tüm ecnebi güçlerin bu ülkeyi terk etmeleri gerektiğini kaydetti. Ta ki ecnebi güçlerin varlığı Irak'ın güvenliğine hiçbir katkısı olmadığını, bilakis gerginliğe yol açtığını, bu yüzden bu güçlerin tartışmasız Irak'tan çekilmeleri gerektiğini vurguladı.
Hemşeri gazetesinde Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov'un İran'ın nükleer faaliyetine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, Tahran yönetiminin uranyumu %20 seviyesinde zenginleştirme kararının tahmin edilebilen bir karar olduğunu belirtti. Twitter hesabında bu açıklamayı yapan Rus diplomat Ulyanov, Amerika yönetimi Berjam nükleer anlaşmasından çekildiği zaman İran'ın bunu yapacağını tahmin edebilirdi ifadesini kullandı. Amerika'da yayımlanan Wall Street Journal gazetesinin Avrupa temsilcisi Lawrence Norman da Twitter hesabında şöyle yazdı. İran 31 Aralık 2020'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na gönderdiği mektupta uranyumu %20 seviyesine zenginleştirme kararını bildirdi. Bilindiği üzere İslami Şura Meclisi 1 Aralık 2020'de yaptırımları kaldırma ve İran milletinin haklarını koruma stratejik eylem planını onayladı. Yaptırımları kaldırmayı öngören stratejik plan 9 maddeden oluşuyor. Bu maddelerden birine göre yaptırımlar 3 aya kadar kaldırılmadığı takdirde İran Atom Enerjisi Kurumu yeni santrifüjleri faaliyete geçirmek için gerekli adımları atması gerekiyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bizim bahtiyar dostumuz.
Ocak 2020'ye denk gelen Hicri Şems'i 13 Dey 1398 tarihinde İranlı Büyük Komutan General Kasım Süleymani'nin şehadeti İran milletini bu büyük şehidi takdir etmeye yöneltti ve cenaze törenine yaklaşık 7 milyon insanın katılmasına sebebiyet verdi.
Bu sebepten dolayı hazırladığımız özel sohbetimizi dinliyorsunuz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi o günü ilahi günlerden biri niteledi. Gerçi tüm günler ilahi gündür ancak bazı günler yaşanan hadiselerin yüzünden insanların düşüncesinde ve anılarında daha seçkin ve daha önemli hale gelir. Nitekim İslam ordusunun büyük komutanı General Kasım Süleymani'nin şehadeti ve cenaze törenine İran'da, bölgede ve dünyanın bazı ülkelerinde milyonların katılması, O günün ilahi önemli günlerden ve Allah Teala'nın nimetlerinden biri olduğunu ortaya koydu. Ayetullah Hamene'nin tabiriyle ilahi gün Allah Teala'nın güç ve yardım eli herkese aşikar olduğu gündür. Bir insan için davranışları ve düşünceleriyle İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin şehit düştüğü günü ilahi gün ilan etmesinden daha büyük bir onur söz konusu olamaz.
İslam kültüründe toplumun lideriyle halk kesimleri arasında ilahi ve insani değerlerin temelinde güçlü ve kopmaz bağlar oluşması ve böylece zemini Allah Teala'nın tüm insanların içine yerleştirdiği imkanların ve yetenekleri ortaya çıkarması ve bundan yararlanılması için hazırlaması gerekir. Şehit General Kasım Süleymani ile İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene arasındaki güçlü bağlar, Ayetullah Hamene'yi ondan iyi, aziz, cesur ve bahtiyar refikimiz şeklinde yad edecek kadar sağlamdı.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin Şehit Süleymani'yi tanıtırken kullandığı refik tabiri, insanla arkadaşlık ve hoşgörü temelinde beraber olan dost anlamına gelir. Kuşkusuz bu tabir Şehit Süleymani için çok kıymetli ve değerlidir. Eğer bir ülkenin lideri askeri komutanına refik diyorsa, gerçekte onun konumunu izleyen mürit, muti, mukallit gibi kavramların çok çok ötesine taşımış ve onu dost ve refik gibi yüksek bir konuma getirmiştir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'in dost ve refikten sunduğu tablodur. Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 69. ayetinde şöyle buyurur. Bunlar ne güzel arkadaştır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin 1. Şehadet Yıl Dönümü dolayısıyla Instagram sayfasında Er Meydanı Yiğidi İran Kahramanı başlığı altında yayımladığı mesajda Süleymani şehadeti tarihi bir hadise olduğunu, tarihin unutacağı sıradan bir hadise olmadığını, bu hadise tarihte kayda geçtiğini ve Şehit Süleymani İran milleti ve İslam ümmetinin de kahramanı olduğunu belirterek şöyle diyor. Şehit Süleymani'nin İran milletinin kahramanı olması ve çeşitli halk kesimleri ve hatta beklenmeyen kesimlerin ona saygı göstermesinin sebebi, Şehit Süleymani'nin İran kültürü ve İranlıların kültürel değerlerinin simgesi olmasıydı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi şecaat ve direniş, Şehit Süleymani'nin en bariz özelliklerinden biri olduğunu belirterek şöyle devam ediyor. Şecaat ve direniş İranlıların özelliklerindendir. Alçaklık ve pasiflik ise milli ruha aykırıdır. Dolayısıyla milliyetçilik iddiasında bulunan ama hor duruş sergileyenler çelişki içindedir. Bu seçkin şehit ayrıca maneviyat, ihlas ve ahiret ehliydi ve asla gösteriş yapmazdı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi İran milletinin Şehit Süleymani'de tecelli eden ve o da bölge ülkelerinde pratik olarak uygulayan özellikleri, bu saygın şehidi İran milletinin kahramanı yapan özellikler olduğunu belirterek şöyle diyor. Şehit Süleymani aynı zamanda İslam ümmetinin de kahramanı oldu. Zira bu saygıdeğer şehidin çabaları ve emekleri, İslam dünyasında direniş seferberliği ve ayaklanmanın parolası oldu. Nitekim bugün İslam dünyasının neresinde istikbara karşı direniş varsa parolası Şehit Süleymani'dir. Şehit Süleymani, Müslüman milletlerin arasında direniş ve mücadele modelini yaygınlaştırdı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi ayrıca Şehit Süleymani'nin şer'i meselelere verdiği önemi de şöyle beyan ediyor. Şehit Süleymani'nin bir başka özelliği askeri sahada üstün bir askeri komutan olmakla birlikte büyük bir titizlikle şer'i meseleleri gözetlemekti. Savaş meydanında bazen insanlar ilahi ahkamı unutabiliyor, şimdi bunların sırası değil diyebiliyor. Ancak Şehit Süleymani asla böyle değildi. Silah kullanılmaması gereken yerde silah kullanmazdı. Kimseye zulmedilmemesi için dikkat ediyordu. Askeri sahada birçok kişinin genellikle uymadığı ihtiyatlara uyardı. Kendisi tehlikeye atılıyordu ama elinden geldiğince başkalarının hayatını korumaya özen gösteriyordu. Yakınlarını, çevresindekileri, askerlerini, başka milletlerden arkadaşlarını korumaya çalışırdı.
Öte yandan İslam'ın büyük serdarı Şehit General Hac Kasım Süleymani oldukça velayete bağlı bir askerdi. Ve liderini ve uyduğu velisini adeta aşk besliyordu. General Süleymani'nin İslam ordusunun seçkin komutanı olarak Başkumandan Ayetullah Hamene'yi bakışı sadece askeri emir komuta zincirine uyma çerçevesinde değildi. Şehit Süleymani inanç bakımından da her sözü, her ameli, her bakışı ve her türlü faaliyetleri velayet çizgisinin doğrultusundaydı.
Bu yüzden Şehit Süleymani şöyle diyordu, insanlar gelir ve gider. Kasım Süleymani gider. Bir başka Kasım Süleymani gelir. Siyasi partiler ve hareketler esas değildir. Asıl esasları göz önünde bulunduralım. Eğer toplumumuzun hakiki vahdete kavuşmasını istiyorsak, toplumun dikkatini tüm düzeylerde bu esaslara çekmeliyiz. Bu nizamı koruyan esas şey, veli-i fakih'tir. Bu bizim için konuşan Kur'an-ı Kerim gibidir. Bu yüzden canımız ve kanımız pahasına ve tüm boyutlarda onu savunmalıyız. Bu uğurda canımızı bile feda ederiz. Hem de binlerce kez feda ederiz.
Şehit General Kasım Süleymani ne zaman sevgili liderinin karşısına çıkacak olsaydı mahcup ve edepliydi. Gözleri şevkten parlıyor, dudaklarında tebessüm izleri belirliyordu. Bazen lideri üzen bir olay yüzünden gözleri yaşla dolar ve bazen de liderin sevinciyle mutlu oluyordu. Şehit Süleymani'den yayımlanan bir fotoğrafta Ayetullah Hamene önünde bir eli askeri selamda ve diğer eli saygı ve sevgi işareti olarak göğsünde ve kalbi üzerinde duruyor. Aslında bu durum askeri örf ve adete aykırı olabilir. Ancak Şehit Süleymani'nin Başkumandan Hamene'ye kalbi sevgi ve saygısını gösteriyordu. Bu fotoğraf büyük ilgi çekti ve sosyal paylaşım sitelerinde birçok kez yayımlandı.
General Süleymani İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi tarafından Zülfikar nişanı ile onurlandırıldı. Askeri nişanlar ve madalyalar silahlı kuvvetlerin personelinin moralini ve özgüven duygularını da yükseltmek için verilir ve bu nişanlar yapılan fedakarlığa veya etki derecesine göre değişir. Ayetullah Hamene'yi General Süleymani'ye Zülfikar nişanını verdiği törende yaptığı konuşmada Allah yolunda cihat bu tür şeylerle telafi edilemeyecek kadar büyük olduğunu vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene şöyle devam etti. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinde şöyle buyuruyor. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Allah yolunda cihat etme yolunda var olan ve Yüce Allah karşılığında cenneti mükafat olarak belirlediği şey, ilahi rızayı kazanmaktır. Bizim elimizde olan şeyler, ister sözlü şükran, ister pratik şükran, ister nişan, ister derece, hepsi dünyevi maddi hesaplarla ölçülebilir. Fakat manevi ve ilahi hesaplarla ölçülemez. Hamdolsun Allahu Teala bu çok sevgili kardeşim Süleymani Bey'e tevfik inayet buyurmuştur. Süleymani Bey birçok kez canını düşmanların saldırılarına karşı siper etti. Allah yolunda ve Allah için ihlasla cihat etti. İnşallah Allahu Teala da onu mükafatlandırır ve hayatını onun saadeti ve afiyeti olan şehadetle birleştirir. Ama şimdi değil. İslam Cumhuriyeti hala onun hizmetlerine ihtiyacı vardır. Ama inşallah sonu şehit olur. Hayırlı olsun.
Şehit General Haşkasın Süleymani vasiyetnamesinde şöyle yazıyor. Ey Yüce Rabbim! Salih kulun sevgili Hümeyni'den sonra benim mazlumiyeti salihliğine kıyasla büyük olan İslam'ın, Şia'nın, İran'ın ve İslam'ın siyasi dünyasının bugünkü hikmetli insanı sevgili Hamene'nin canım ona fide olsun, yoruna yerleştirdiğin için sana şükrediyorum.
Evet, Şehit General Süleymani, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi hikmetle, eksen, büyük nimet, ilahi, hakiki tabip ve aynı zamanda mazlum olarak görüyor. Bunlar bir hocanın bir medresede verdiği ders değildir. Bunlar bir araştırmacının araştırma yaptığı sıradan bulguları değildir. Bunlar yaklaşık 40 yıl boyunca ülkenin iç ve dış meselelerinin içinde yer alan ve her gün yeni bir deneyim elde eden ve şimdi aralıksız faaliyetleriyle süren ömrünün sonuna doğru şehadetinden sonrası için konuşan bir insanın inançlarıdır.
Şehit General Haşkasın Süleymani kendisini ancak velayet askeri olarak görüyordu. Şeyh Süleymani'den İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin görüşüne aykırı bir tek söz ve amel duyurmadı ve görülmedi. Her insanın sonunun hayır olması veli fakih ile ilişkileri çerçevesinde tanımlanır. Şeyh Süleymani imanının işaretlerini ve emirlerini cani gönülden benimsiyor ve var gücüyle uymaya da çalışıyordu.
Değerli dinleyiciler, Büyük Komutan General Kasım Süleymani'nin şehadeti nedeniyle hazırladığımız Bizim Bahtiyar Dostumuz adlı özel sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İranlı büyük alim Ayetullah Misbah Yezdi'nin vefat etmesi,
Şehit General Süleyman'ın birinci şehadetiye durumu,
Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı'nın Doha ziyareti,
Zarif'in Amerika'nın kışkırtıcı hareketlerine tepkisi,
İran'ın koronavirüs aşısının klinik çalışmalarının başlatılması,
ve İran'dan üst düzey bir yetkin Irak ziyareti,
geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi.
Bilgiler Meclisi üyesi ve İmam Hümeyni Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdi bir süre önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek Cuma günü akşam saatlerinde Hakk'a yürüdü. Ayetullah Misbah Yezdi, Bilgiler Meclisi üyeliğinin yanı sıra İmam Hümeyni Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi üyeliği, Kum Dini İlimler Merkezleri Hocaları Derneği üyeliği, Dünya Ehl-i Beyt Forumu Yüksek Şurası Başkanlığı gibi önemli görevleri yürütüyordu. Ayetullah Misbah Yezdi, tefsir, felsefe ve İslami marif alanlarında önemli eserlere de imza atmıştır. Felsefe eğitimi, Kur'an-ı Kerim'de ahlak ve İslam'ın siyasi tezi Ayetullah Misbah Yezdi'nin bazı eserleriydi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni bir mesaj yayımlayarak, İranlı büyük fakih ve mücahid din adamı Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdi'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerinde bulundu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni'yi İranlı büyük fakih ve mücahid din adamı Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdi'nin vefatı dolayısıyla cumartesi günü yayımladığı mesajda ailesini, talebelerini ve büyük alemi sevenlere başsağlığı dileğinde bulunarak şöyle dedi. Ayetullah Misbah Yezdi seçkin bir düşünür, tedbirli bir yönetici, hakkı beyan etmekten çekinmeyen ve doğru yolda kalmakta direnen bir alimdi. Ayetullah Hameni mesajında şu vurguyu yaptı. Ayetullah Misbah Yezdi'nin dini düşüncelerin üretilmesi ve dini kitapların yazılması, seçkin talebelerin yetiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan her meydanda inkılapçı varlığı hakikaten ve gerçekten emsalsiz sayılırdı. Ayetullah Misbah Yezdi'nin gençlik çağından ömrünün sonuna kadar takvası ve ihlası ve tefidi marifet yolunu izlemesi ona verilen ilahi mükafattı.
Dün 2 Ocak 2021'e denk gelen Hicri Şemsi 13'te 1399 İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Haç Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümüydü. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani 3 Ocak 2020'de Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret ettiği sırada Haşhuşabi komutanı Ebu Mehdi Mühendis ve 8 silah arkadaşı ile birlikte Amerikan Başkanı Donald Trump'ın doğrudan talimatı üzerine Amerikan terör ordusunun Bağdat havaalanına yakın bir noktada düzenlediği suikasta şehit düştü.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Tahran'ı ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüşmesinde Amerika terör devletinin şehit General Kasım Süleymani ve şehit Ebu Mehdi Mühendis'e karşı düzenlediği suikast olayı bu canilerin bölgedeki şom varlığının sonuçlarından biri olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti bu cinayeti asla unutmayacağını ve kesinlikle Amerikalılara ağır darbe indireceklerini vurguladı.
Geçen hafta İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kani, Kudüs Gücü'nün eski komutanı Şehit General Kasım Süleymani ve Irak'ın Haşhuşabi Komutanı Şehit Ebu Mehdi Mühendis için Cuma günü Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, Şeyh Süleymani hem İran ve hem de İslam ümmetinin kahramanı olduğunu ve yolu devam edeceğini belirtti. General Kani düşmanın 30 yıl boyunca direniş komutanlarına suikast düzenleme peşinde olduklarını hatırlatırken, Amerikalı yetkililere hitaben, bir gün Amerika içinde bazıları veya dünyanın bir yerinde biri Şehit Süleymani suikastının intikamını bu cinayete işleyen namertlerden alabileceğini kaydetti.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami de Kudüs Gücü'nün eski komutanı Şehit General Kasım Süleymani ve Irak'ın Haçlı Şabi komutanı Şehit Ebu Mehdi Mühendis için Cuma günü Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada intikam sözü verdi. Törenin kulesinde gazetecilere açıklama yapan General Süleymani, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu her daim diriliş şehitlerinin intikamını almaya ve Amerika elebaşlığında Batı'nın şiddet güçlerinin Müslümanların üzerindeki kültürel, siyasi ve sosyal sultasına son vermeye hazır olduklarını vurguladı. General Selami, sultacılar üzerine çöken intikam kabusunun kurtulmak için bir dizi hareketliliğe başladıklarını sözlerine ekledi.
Geçen hafta Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, çarşamba günü üst düzey bir heyet başkanında Doha'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Irakçı, Doha'da Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ve ayrıca Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Halid Ati ile bir araya gelerek bölge meselelerini masaya yatırdı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı'nın ziyaretinden önce de Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Katarlı mevkitaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Lisani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Zarif telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgenin istikrarı ve geniş kapsamlı güvenliği için bölge ülkelerinin ecnebilerin müdahalesinden bağımsız bir şekilde işbirliği yapmaları gerektiğine vurgu yaptı. Zarif ayrıca Amerika terör devletinin bölgede bazı kışkırtıcı hareketlerine dikkat çekerek bölgede her türlü muhtemel maceracılığın doğuracağı sonuçlardan Amerika terör devletinin sorumlu olacağını kaydetti.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif geçen perşembe günü de Twitter hesabında Amerikan terör devletinin Fars Körfezi bölgesinde kışkırtıcı askeri hareketlerine tepki gösterdi. Zarif mesajında İran İslam Cumhuriyeti savaş peşinde olmadığını ancak milli çıkarlarını ve vatandaşlarını korumak ve savunmakta bir an bile tereddüt etmeyeceklerini vurguladı. Zarif Amerika'da Donald Trump ve takımı koronavirüs salgını ile mücadele etmek yerine milyarlarca dolar B-52'lere havalandırma ve bölgemize savaş gemileri gönderme uğruna heba ettiğini, Irak'tan gelen bilgiler de savaş için bahane üretme uğruna yeni bir kumpas kurulduğunu ortaya koyduğunu belirtti.
Geçen hafta Salı günü İran İslam Cumhuriyeti, Batı Asya bölgesinde koronavirüs aşısını üreten ilk ülke olarak bugün insan üzerinde test aşamasına geçti. Sağlık Bakanı Said Nameki, ilk aşının yapıldığı törenin kulisinde yaptığı açıklamada, bugün İran milleti için umut verici bir gün olduğunu, bugün İranlı bilim adamlarının emeklerinin sonucu ulaştığını ve şimdi koronavirüs aşısının insan üzerinde test aşamasının resmen başladığını belirtti.
Gerçekte İran İslam Cumhuriyeti'nin koronavirüs salgını ile mücadelesi Amerikan terör devletinin dayattığı yaptırımlarla daha da zorlaştı. Amerikan terör devleti İran'ın koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde ihtiyacı olan ilaçları ve tıbbi ekipmanları temin etmesini engelledi. Ancak İran milleti bu zorluklara karşı boyun eğmedi. İranlı bilim adamlarının en önemli hedefi koronavirüs aşısını yurt içinde üretmektir ve bu bağlamda tüm kapasitelerini seferber etmiştir. İranlı bilim adamları bundan önce de kızamık ve çocuk felci ve çiçek hastalığı gibi birçok salgın hastalığın aşısını üretmeyi başaran insanlardır ve şimdi de kesinlikle koronavirüs salgını ile mücadeleye milli azim ve iradeye dayanarak kazanacaktır.
Ve son olarak geçen hafta İran Enerji Bakanı Rıza Erdekanian, dışişleri, tarım cihadı, petrol, sanayi ve maden ve ticaret bakanlıkları ve Merkez Bankası'nın temsilcilerinden oluşan bir heyet başkanlığında Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin amacı iki ülke arasında iktisadi ilişkileri geliştirme meselelerini ele almaktan ibaret olduğu açıklandı. Bakan Erdekanian bir günlük ziyareti sırasında Irak'ta Başbakan Mustafa Kazimi, Elektrik ve Ticaret Bakanları, Merkez Bankası yetkilileri ve Irak Ticaret Bankası Başkanı ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.
Yurda döndükten sonra Bakanlar Kurulu oturumunun Hulusi'nde İran ve Irak arasında elektrik ve doğal gaz ihracatı konusunda varılan yeni anlaşma hakkında açıklama yapan Bakan Erdekanian, Irak'ta yetkililerle müzakerelerde avro bazında banka hesabı açılması ve İran'ın alacakları bu hesaba avro üzerinden yatırılması kararlaştırıldığını ifade etti. İran, Irak'ın elektrik ve doğal gaz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor.
Değerli dinleyiciler, İran'ın önemli gelişmelerini ele aldığımız Haftanın Bakışı adlı programımızı dinlediniz.
Haftaya bir başka bölümde tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.